Ayrım 38, sayfa 552. 6. Kilisede bir sınıf eğitimi sergisi düzenlendi. Kalabalık bir öğrenci topluluğu daha kilisenin kapısına yeni varmıştı ki, birden sanki emir almış gibi hepsi ağlamaya başladılar. Yüzlerce öğrencinin ağlaması, Dalan İlkokulu o zaman Goyami Kuzeydoğu bucağındaki en büyük ilkokulu olmuştu. Sokağı baştan sona titretti. Yeni atanmış okul müdürü kilisenin girişindeki taş merdivenlerde durmuş, artık nereden geldiyse oranın şivesiyle öğrencilere seslendi. Sevgili öğrenciler, sessiz olun, sessiz olun. Gri bir mendil çıkarıp önce gözleri sildi, ardından da sesli bir şekilde sümkürdü. Ağlamayı kesen öğrenciler öğretmenlerin eşliğinde birbiri ardına kilisenin içine girdi. Yerleri tebeşirle çizilmiş karelerin içine toplanıp duvar boyunca sıralandılar. Ortada yuvarlak bir boşluk kaldı. Kilisenin duvarları altlarında çeşitli açıklamalar olan renkli mürekkeple çizilmiş resimlerle kaplıydı. Dört kadın anlatıcı ellerinde öğretmen sopalarıyla duvarların dört köşesinde ayakta duruyordu. İlk kadın bir öğrencisini dövdüğü için ağır bir cezaya çarptırılmış olan bizim müzik öğretmenimiz Yi Qingzi'ydi. Yüzü sararmıştı, üzgün görünüyordu. Aslında o çok güzel ve canlı olan büyük gözlerinde bir durağanlık vardı. Yeni atanmış olan ilçe kaymakamı omuzunda bir tüfekle Papaz Malone'nin kürsüsüne çıktı. Ji elindeki sopayla arkasındaki resimleri işaret edip düzgün bir Pekin ağzıyla resimlerin altındaki açıklamaları okuyordu. İlk 10 resim Goemi Kuzeydoğu Bucağı'nın doğal çevresi, tarihi, devrim sırasındaki durumu ve kurtuluştan sonraki toplumsal koşulları hakkındaydı. Bunlardan sonraki resim kırmızı çatalla dillerini çıkarmış zehirli yılanların yuvasını tasvir ediyordu. Her yılanın başı üzerinde isimleri yazıyordu. Özellikle çok zehirli olan bir tanesinin üzerinde Simaku ve Simating'in babasının ismi yazıyordu. Bu kan emici zehirli yılanların zulmü altında diye okumaya başladı Ji, duygusuz ama akıcı bir tonla. Goemi, Kuzeydoğu Bucağı'nın köylüleri sefalet içinde. Yük hayvanlarından bile daha kötü koşullar altında yaşıyordu. Sonra sopasıyla üzerinde suratı deveye benzeyen yaşlı bir kadını işaret etti. Kadın eskimiş bir sepette bir dilenci tası taşıyordu. Kadının yırtık pırtık giysilerini çekiştiren küçük bir maymun kadar sıska bir kızcağız vardı. Resmin sol üst köşesinde aşağı düşen üzerinde kırılmış gibi çizgiler olan siyah yapraklar havanın ne kadar soğuk olduğunu gösteriyordu. Kaç kişi evlerini terk edip dilenci gibi yollara düşmüştür. Toprak ağlarının acımasız köpeklerin ısırdığı bacaklarından kanlar aka aka dedici. Ve ardından doğal olarak hemen yandaki resme geçti. Hafif aralanmış iki kanatlı siyah bir kapı. Kapının üzerinde yaldızlı ahşap bir tabelanın üzerinde büyük harflerle yazan iki sözcük. Mutluluk malikanesi. Kapının arkasında üzerinde kırmızı püsküllü bir takki olan küçük bir kafa, bu elbette ki zalim toprak ağasının küçük piçi olacak. Tuhaf olan şey ressamın bu küçük piçi pembe yanaklı ve yıldız gibi parlak gözü çizmesiydi. Aslında nefret edilmesi amaçlanmış olan şey niyeyse çok sevimli görünüyordu. Özellikle kocaman çizilmiş sarı bir köpek, bir erkek çocuğun ayağını ısırıyordu. Bu sırada kız öğrencilerden biri hıçkırarak ağlamaya başladı. Bu kız Kumlu Tepe köyündendi. 17 ya da 18 yaşında olmalıydı. Şimdi ikinci sınıfa gidiyordu. Öğrenciler merakla ona baktı. Hepsi kızın ağlama nedenini öğrenmek istiyordu. Öğrencilerden biri kolunu kaldırıp slogan atmaya başladı. Ji Qingzi'nin anlatması yarıda kesilmişti. Elinde sopasıyla sabırla bekliyordu. O slogan atan birden korkunç bir sesle ağlamaya başladı. Ama kanlı gözlerinden hiç gözyaşı akmıyordu. Göz ucuyla yanındaki öğrencilerin ağladığını gördüm. Ağlama sesleri dalga dalga yayılmaya başladı. Her bir dalga bir öncekinden daha yükseğe çıkıyordu. Her yerden görünebilecek bir yerde durmuş olan yeni okul müdürü mendiliyle yüzünü kapatmıştı. Sağ elini yumruk yapıp göğsüne vurmaya başladı. Sol yanımda duran Zhang Zongguang'ın çilli yüzünden parlak salyalar akıyordu. O da iki eliyle göğsünü dövmeye başladı. Bunu öfkeden mi yoksa üzüntüden mi yaptığını anlayamadım. Ailesi kiracı çiftçiler olarak adlandırılmıştı şimdi ama Dalan şehrinin kurtuluşundan önce bu çiftçi çocukla hayatını kumardan kazanan babasını sık sık pazarda görürdüm. Çocuk ellerinde taptaze bir nilüfer yaprağına sarılı yeni kızarmış domuz kellesiyle babasının peşi sıra yürürdü. Her adımda bir ısırık alırdı domuz kellesinden. Yanakları hatta alnı bile domuz yağından pırıl pırıl olurdu. O yeterince domuz eti yemiş olan ağız şimdi kocaman açılmıştı ve çenesinden salyalar damlıyordu. Sağımdaysa eti budu dolgun bir kız vardı. Kızın iki elinin baş parmaklarının hemen yanında taze zencefil tomurcuklarını andıran sarı ve yumuşak birer parmak daha vardı. Galiba adı Du Zeng Zeng'di ama biz ona Du altı parmak derdik. O iki el şimdi yüzünü kapatmıştı ve ağzından güvercin kuğurtusunu andıran sesler çıkararak ağlıyordu. O sevimli evcil hayvanları andıran fazladan parmakları yüzünde şişman domuz yavrularının kuyrukları gibi oynarken parmakları arasından iki kasvetli ışık hüzmesi süzülüyordu. Elbette ki yüzlerinden gerçek gözyaşları süzülen birçok öğrenci gördüm etrafta. Herkes o değerli gözyaşlarına o kadar çok önem veriyordu ki kimse gözyaşlarını silmeye yanaşmıyordu. Ben tek bir damla gözyaşı akıtmadım elbet. Ama bu renkli mürekkeple çizilmiş berbat resimlerin nasıl oluyor da bu kadar öğrenciyi kalbinden yaralayıp ağlatmayı başardığını bir türlü anlayamadım. Çok da dikkat çekmek istemiyordum ama Du altı parmağın o sinsi bakışlarını üzerinde hissettim. Ve benden gerçekten nefret ettiğini bilmiyordum. Sınıfta onunla sıra arkadaşıydık. Bir akşam gaz lambası eşliğinde ders yaparken o fazladan parmağıyla çaktırmadan kalçama dokundu. Bir yandan da hiç istifini bozmadan önündeki kitapta yüksek sesle dersi okumaya devam ediyordu. Birden korku ve panik içinde ayağa fırladım. Dersi bölmüştüm. Öğretmen beni azarladığında ne olduğunu hemen anlatıverdim. Bu hiç kuşkusuz lanet bir piçin yapacağı uygunsuz bir davranıştı. Erkekler kızlardan gelecek böyle yakın bir teması hoş karşılamalıydı. Bundan hiç hoşlanmasan bile öyle avaz avaz bağırıp olan biteni kamuya mal edemezdim. Ama ben bu gerçeğin farkına aradan onlarca yıl geçtikten sonra varabildim. Hatta bu yaptığıma daha sonra biraz pişman da oldum. Neden olmasındı ki? Ama o zamanlar o tırtılı andıran fazladan parmaklar beni hem çok korkutmuş hem de onlardan çok iğrenmiştim. Onu ele verince kızcağız utançtan saklanacak delik aradı ama şansına akşam dersiydi ve gaz lambasının loş ışığı her öğrencinin önünde sadece karpuz büyüklüğündeki bir alanı aydınlatıyordu. Başını öne eğdi, arkasında oturan büyük erkek öğrenciler onun hakkında müstehcen şakalar yapıp kıs kıs gülerken "Kasten yapmadım, sadece silgisini alacaktım." diye kekeledi. Tam bir salak gibi açtım ağzımı. "Hayır, kasten yaptı, çimdikledi beni. Shangwan Jinton, kapa çeneni." Müzik öğretmenimiz olmasının yanı sıra edebiyat öğretmenliği de yapan J. Quincy çenemi kapattı. O andan itibaren Du Zeng Zeng ile birbirimize düşman olduk. Bir keresinde okul çantamın içinde ölü bir kertenkele buldum. İlk şüphelendiğim elbette o oydu. Bugün bu çok önemli anda herkesin içinde sare sümük ağlamayan bir tek bendim. Bu başıma çok ciddi bir sorun açabilirdi. Du Zeng Zeng intikam almak için ya bu anı seçseydi. Bunu düşünmek bile istemezdim. Ellerimi kaldırıp yüzümü kapadım. Ağzımı yarım açıp ağlama sesleri çıkardım ama ne kadar uğraşsam da ağlayamıyordum işte. J. Quincy sesini iyice yükseltip tüm ağlama seslerini bastırdı. Gerici toprak ağaları sınıfı sefahat içinde bir yaşam sürüyordu. Sima Kun'un tam 4 tane karısı vardı. Sopası sabırsız bir tavırla yandaki resmin üzerine vuruyordu. Bu resimde kurt başlı ve ayı vücutlu bir sımaku tasvir edilmişti. Uzun ve kıllı kollarında 4 tane çekici kadın şeytan vardı. Soldaki 2 tanesi insan başlı ve yılan vücutluydu. Sağdaki 2 tanesinin kıçında sarı, kabarık tüylü kuyrukları vardı. Kadınların arkasında da bir grup küçük şeytan resmedilmişti. Bu küçük şeytanlar anlaşılacağı üzere Simaku'nun dölleriydi. Çocukluğumun kahramanı Sima Liang'ı da resmetmiş olmalıydılar. Acaba bu küçük şeytanlardan hangisi oydu? Şu anında iki tane üçgen şeklinde kulakları olan kedi donuna girmiş şeytan mıydı o? Yoksa şu sivri çeneli, kırmızı bir ceket giymiş, iki küçük çenesini yukarıya doğru kaldırmış olan fare kılıklı şey mi? Du Zeng Zeng'in sinsi bakışlarını bir kez daha üzerimde hissettim. Sima Kun'un 4. karısı Shangguan Zhaodi, dedi Ji Quinzi tiz ama hiçbir duygu taşımayan sesiyle. Tilki kuyruğu olan bir kadını gösterirken, tarlalardan ve deniz ürünlerinden kendine çok güzel bir ziyafet çekti. Son olarak sarı bacaklı bir horozun o enfes bacak derisinden yemek istedi. Onun bu abartılı isteğini yerine getirmek için Simaların evindeki sarı bacaklı tüm horozlar katledildi. Öyle ki katledilmiş horozlar üst üste konunca büyük bir dağı açtılar. İşte bu lübetüz yalandı. Benim ikinci ablam ne zaman bir horozun bacağındaki sarı deriyi yemiş olabilirdi ki? O tavuk bile yemezdi. Simaların evinde de hiçbir zaman katledilmiş horozlardan bir daha olmamıştı. Ablama atılan bu iftiralar içimi öfke ve ihanet duygusuyla doldurdu. Gözlerimden kökenli karmakarışık olan gözyaşları boşaldı. Gözyaşlarımı elimden geldiğince hızlı bir şekilde silmeye çalışıyordum ama onlar da hiç durmadan akıyordu. Açıklamalarını bitiren J. Quincy bir kenara çekilip derin derin nefes aldı. Onun ardından köye içiden daha yeni atanmış olan Cayı soyadlı kadın bir öğretmen söze başladı. İnce kaşları ve tek bir gözü vardı. Sesi net ve ezgiliydi. Gözleri daha konuşmaya başlamadan yaşlarla dolmuştu bile. Dersin bu bölümünün öfke püsküren ateşli bir başlığı vardı. Toprak ağası birliklerinin korkunç suçları. Cayı görevini itinayla yapıyordu. Sanki yeni sözcükleri öğretiyormuş gibi başlıklardaki her bir sözcüğü hecesi hecesine okurken bir yandan da sopasıyla işaret ediyordu. Birinci resim. Sağ üst köşede kara bulutların ardında kısmen görünen bir yarım ay. Sol üst köşede arkalarında siyah çizgiler bırakarak düşen siyah yapraklar ama burada betimlenen kış değil de sonbahar rüzgarı. Bu kuzgun karısı bulutların ve yarım ayın altında esen buz gibi sonbahar rüzgarların içinde Goyami Kuzeydoğu bucağındaki bütün kötülüklerin babası olan Simaku resmedilmişti. Üzerinde askeri bir palto ve palaska vardı. Ağzı kocaman açık, testere gibi sivri dişleri görünüyor ve aşağıya sarkmış kırmızı dilinden kan damlaları süzülüyordu. Paltosunun geniş eninden dışarıya fırlamış sol pençesinde ucundan kan damlayan keskin bir bıçak tutuyordu. Sağ pençesinde ise bir silah vardı. Silahın namlusunun ucunda beceriksizce resmedilmiş kıvılcımlar vardı. Bu da silahın az önce birkaç el ateş ettiğini anlatıyor olacaktı. Altında pantolon yoktu. Paltosu o kalın ve kabarık tilki kuyruğunun üzerinden aşağıya sarkıyordu. Bacakları atletik ama çok kalın çizilmişti. Gövdesinin yukarı bölümüyle alakası bile yoktu bu bacakların. İki kurt bacağına değil de daha çok bir çift dana bacağına benziyordu. Pençeleri ise pençeden çok köpek patisini andırıyordu. Hemen arkasında bir grup vahşi ve çirkin hayvan vardı. Hayvanlardan biri boynunu ileriye uzatmıştı. Kırmızı zehrini tüküren bir kobraydı bu. Bu Kumlu Tepe köyünün gerici zengin köylerinden Chang Silu dedi Cayı öğretmen sopasıyla kobranın başını işaret ederek. Bu da şimdi de vahşi bir köpeği işaret ediyordu. Kumlu Tepe köyünün despot toprak ağası Du Jinyuan. Du Jinyuan'ın da doğal olarak üzerinde kan damlayan kurt gibi sivri dişleri vardı. Onun yanında Bank ailesi höyüğünde paralı askerlik yapan Hu Rikui vardı. Vücudu temelde şeklini koruyordu ama başı uzun ve dar bir katırınkine benzetilmişti. Lianxian köyünün gerici, zengin çiftçilerinden olan Ma Qingyun, düpedüz kocaman hantal bir ayı olarak tasvir edilmişti. Kısacası bu zalim hayvan sürüsü Sima Kun'un önderliğinde ellerinde silahlarla Goemi Kuzeydoğu bucağına canca saldırmışlardı. Toprak ağası birliği çıldırmış bir sınıfsal intikamla 10 gün gibi kısa bir sürede aklı hayale sığmayacak en korkunç ve en zalim yöntemleri kullanarak 1388 kişiyi katlettiler. Cayı sopasıyla toprak ağası birliğinin yaptığı katliamı betimleyen resimleri işaret ediyordu birbiri ardına. Öğrencilerin ağlama sesleri işte şimdi doğruya çıkmıştı. Bu resim dizisi sanki büyütülmüş bir işkence sözlüğü gibiydi. Resimlerin altında yazılar vardı. Çizimler çok canlı ve çarpıcıydı. İlk birkaç resim geleneksel adam öldürme yöntemlerini gösteriyordu. Bıçakla kesme ya da silahla vurma gibi. Hemen arkasından gelen resimlerle yavaş yavaş yeni bir aleme daldık. Buna diri gömme denir dedi Cayı öğretmen resmi işaret ederek. Ardından da anlaşılacağı üzere bu diri gömme denilen şey insanların diri diri toprağa gömmektir. Büyük bir çukurun içinde onlarca sarı yüzlü insan dikiliyordu. Çukurun üstünde ise birliğinin gangsterlerini toprak atarken komuta eden Simaku vardı. Hayatta kalanlardan fakir bir köylü olan Guo Hanım'ın verdiği ifadeye göre diye okudu Cayı. Resmin altındaki açıklamayı. Toprak ağası birliğinin insan gömmekten yorulan gangsterleri yakaladıkları devrimci kadrolara ve sıradan halka zorla kendi mezarlarını kazdırmış ve birbirlerini gömdürmüşlerdir. Toprağın boyu göğüslerine geldiğinde kurbanlar nefes almada zorluk çekmişler. Kan başlarına vururken göğüslerine patlayacakmış gibi olmuş. Birliğin acımasız gangsterleri işte tam bu sırada kurbanların başlarına ateş edip kan ve beyin parçalarını bir metreden yükseğe sıçratmışlardır. Resimde yerin biraz üzerinde duran bir baştan çeşme gibi akan kan fışkırıyordu. Kan damlaları doğruca resmin üst köşesine sıçrıyor, oradan da kiraz taneleri gibi aşağı düşürüyorlardı. Cayı öğretmenin yüzü kireç gibi olmuştu. Bayıldı bayılacak bir haldeydi. Öğrencilerin feryatları kirişleri sallıyordu ama bu kez de benim gözlerim kupkuruydu. Resimlerin altında belirtilen tarihlere göre Toprak Ağası Birliği Simeku'nun önderliğinde Goyemi Kuzeydoğu Bucağı'nda delicesinde bir soykırım yaparken ben annemle birlikte devrimci kadroların ve diğer eylemcilerin yanındaydım. Birlikte Kuzeydoğu kıyılarına çekiliyordu. Simeku, Simeku, o gerçekten de bu kadar zalim biri olabilir miydi? Cayı öğretmenin gerçekten de dönem başını resimdeki çukura dayadı. Resimdeki gangsterlerden biri elindeki bir kürek toprağı sanki onu diri diri gömecekmiş gibi kaldırmıştı. Yüzü boncuk boncuk terledi. Vücudu yavaş yavaş aşağı doğru kayıyordu. Duvara raptiyle tutturulmuş olan resimde onunla birlikte aşağı kaydı. Sırtını duvara yaslamış bir şekilde yerde oturuyordu şimdi. Resim başının üzerini kaplamıştı. Resmin asılı olduğu boşluktan düşen duvar parçaları pul pulu resmin üzerine dökülüyordu. Bu beklenmedik olay öğrencileri susturdu. İlçeden gelen birkaç subay kadının yanına koştu. Onu kaldırıp dışarıya çıkardılar. Yüzünün yarısı benlerle kaplı, eli ayağı yerinde olan kaymakam, elin sırtında asılı tüfeğin ahşap kabzasına götürüp sert bir sesle, "Sevgili öğrenciler, yoldaşlarım, şimdi size kendi deneyimlerini bizzat kendisi anlatmak için huzurlarınıza gelen Kumlutepe köyünden Guo Hanım'ı takdim ediyorum. Guo Hanım lütfen." Bu son cümleyi subaylarına söylemişti. Herkes bir zamanlar Papaz Malory'nin oturduğu kiliseyle bağlantısı olan o yıkılmaya yüz tutmuş odanın küçük kapısına doğru bakıyordu. Sanki birazdan çok ünlü bir sahneye alacaktı. Sessizlik, sessizlik, sessizlik. Birden bozuldu. Ön avludan gelen uzun bir ağlama sesi duyuldu. İki subay kıçlarıyla kapıyı ittirip içeriye daldı. Guo Hanım'ı iki kolundan destekleyerek yürümeye başladılar. Guo Hanım beyaz saçlı, yeniyle ağzını kapatmış, başını kaldırıp derin bir üzüntüyle ağlayan yaşlı bir kadındı. Herkes onunla birlikte 5 dakika kadar ağladı. Gözyaşlarını silip yenlerini ittirerek konuşmaya başladı. Çocuklar ağlamayın. Ağlamak ölenleri geri getirmez. Geride kalanlar yaşamaya mecburdur. Öğrenciler ağlamayı bırakıp hep birlikte ona baktı. Söyledikleri çok basit şeylerdi ama derin bir anlam taşıyorlardı. Biraz tutuk görünüyordu, şaşkınlıkla. Ne söylememi istiyorsunuz? Geçmişte yaşananları anlatmanın bir manası yok dedi. Tam ardına dönüp çıkmaya çalışırken Kumlutepe Köyü'nün Köy Kadınları Derneği'nin başkanı Go Hong King ona ''Teyzeciğim, seninle konuşmamış mıydık bunu? Tam işe başlamışken fikrini bu kadar kolay değiştiremezsin.'' dedi hoşnutsuz bir tavırla. Kaymakam da güler yüzle ''Teyzeciğim, şu diri diri gömülme olayını anlatıversen de çocuklara ders olsun bu. Geçmişte yaşananları unutmasınlar. Yoldaş Lin'in dediği gibi geçmişte yaşananları unutmak da bir çeşit ihanettir.'' dedi. ''Yoldaş Lin'in de konuşmamı istiyorsa o halde konuşacağım.'' dedi Guo Hanım içini çekerek. O akşam Dolunay vardı. Dolunay öylesine parlaktı ki ay ışığında nakış bile işleyebiliyordum. Böyle apaydınlık geceler pek sık görülmez. Bir keresinde ihtiyarın biri bana Tayfun ayaklanması sırasında da böylesine parlak bir dolunayın çıktığını söylemişti. Uyuyamıyordum. İçimde kötü bir şeylerin olacağına dair bir his vardı. Uyku tutmayınca bari Batı Hutong'a gideyim de Fusheng'in anasından bir ayakkabı kalıbı ödünç alayım dedim. Oraya kadar gitmişken Fusheng'le şu evlilik meselesini de konuşayım dedim. Evlenme çağına gelmiş gül gibi bir yeğenim vardı. Tam kapıdan çıkmıştım ki küçük aslana rastladım. Elinde göz alıcı parlak bir kılıç tutuyordu. Yanında Jin Jae-in'in de anası, karısı ve 2 çocuğu vardı. Büyük olan daha 7-8 yaşındaydı. Küçüğü ise 2 yaşında bir kız. Büyük olan ninesinin peşinden geliyordu, korkudan ağlıyordu yavrucak. Jin Jae-in'in karısı küçük olan kucağında taşıyordu. O da korkudan ağlıyordu. Jin Jae-in'in titreyen omzundaki o kocaman kanlı kılıç yarasını görünce korkudan ölecektim neredeyse. Küçük aslanın arkasında 3 tane iri kıyım adam vardı. O kaplan gibi vahşi yüzleri biraz tanıdık geldi. Hepsinin elinde birer kılıç vardı. Birden kaçıp gizlenmeyi düşündüm ama artık çok geçti. Küçük aslan, o küçük piç beni görmüştü bile. Küçük aslanın anasıyla ben suyunun suyundan işte bir şekilde uzaktan kuzen sayılırdık. Küçük aslan beni görünce şuradaki benim teyzem değil mi dedi. Ben de aslan ne zaman geri döndün diye sordum. O dün akşam dedi. Şimdi ne yapıyorsun diye sordum. Hiç dedi. Bu aileye yatacakları bir yer arıyorum. Bunun hiç de iyi bir anlama gelmediğini hemen anladım. Aslan dedim. Şunun şurasında hepimiz bitişik evlerde yaşayan komşularız. Aramızda çıkan kavgaların sözü mü olur? Bir şey olduğu yok dedi. Babamla onun arasında bir husumet yok. Hatta benim babamla onun babası kan kardeşi. Ama yine de babamı bir ağaca asıp ondan para istedi. Jinjai'nin anası da yeğenim boş bir anına denk gelmiş. Ne yaptığını bilmiyordu. Büyüklerin hatırına bağışlayıver onu. Bana bak, kocaman yaşlı bir kadın olmuşum. Şimdi önünde diz çöküp secde edeceğim sana dedi. Jinjai, ana diz çökme şunun önünde. Yalvarmayı da bırak artık dedi. Küçük aslan, Jinjai, şimdi adama benzedin biraz. Seni boşuna milis komutanı yapmamışlar dedi. Jinjai, şunun şurasında birkaç günüm kaldı dedi. Aslan, doğru söyledin. Şöyle bir 10 günüm ya da birkaç haftam ancak kalmıştır. Ama bu gece seninle ve ailenle ilgilenecek yeteri kadar zamanım var dedi. Yaşımın büyüklüğüne sığınıp, aslan bırak onların peşini. Eğer onları rahat bırakmazsan benim senin gibi bir kuzenim yok dedim. Bana bir bakış atıp, hangi anasını siktiğimin senin kuzenin oluyormuş be. Bana akrabalık safsatalarından bahsetme şimdi. O sene yanlışlıkla sizin cicilerden birinin üzerine basıp öldürdüm diye kafamı bir sopayla yarmıştın dedi. Aslan, sen nasıl bir insan evladısın dedim. Sonra başını o iri kıyım 3 adama çevirip, beyler bugün kaç kişi öldürdük diye sordu. İri kıyımlardan biri, bunları da sayarsak tamı tamına 99 kişi dedi. Aslan, seni yaşlı buna, bana o kadar uzaktan teyzelik ettin ki çeksen bu kadar uzamazdı. Üzgünüm ama tam bir sayıya ulaşmam için kendini feda etmen gerekecek dedi. Bunu duyar duymaz tüylerim diken diken oldu. O lanet piçkurusu beni öldürmek istiyordu. Arkama dönüp eve doğru koşmaya başladım ama nereye gitsem onlardan kaçabilirdim ki? Aslan denilen bu piç bırakın akrabayı ailesini bile tanımazdı. Karısının bir ilişkisi olduğunu öğrenince ilk işi sobanın külleri arasına pimi çekilmiş bir el bombası koymak olmuştu. O gün sabah erkenden kalkıp sobanın küllerini temizlerken bombayı bulan zavallı anası oldu. Bu olayı unutmuşum işte ve o koca ağzım yine başımı bela açmıştı. Jinjai'leri ve beni önlerine katıp kumlu tepe köyüne doğru yürüdüler. İri kıyımlardan biri kürekle büyük bir çukur kazdı. Bizim oralar hep kumluk, yorulmadı bile. Göz açıp kapamadan kazdı çukuru. Başımın üzerindeki dolunay parlaklığıyla gözlerimi kamaştırıyordu. Yerdeki her şey çok net bir şekilde seçilebiliyordu. Çinmiş, çiçekmiş, karıncaymış, salyangozmuş, her şeyi çok net görebiliyorduk. Gündüz vaktiydi sanki. Aslan kum çukurun önüne gidip aşağıya bakarak, beyler biraz daha derin olsun çukur. Jinjai denilen piç bir katır kadar uzun dedi. Çukuru kazan adam yine çukura indi. Çukurdan ıslak kumlar fırlamaya devam etti. Aslan, Jinjai, söyleyecek son bir sözün var mı diye sordu. Jinjai, aslan, sana yalvaracak halim yok. Evet babanı öldürdün. Ama onu ben öldürmeseydin de bir başkası gelip öldürecekti nasılsa dedi. Aslan, benim babam tutumlu bir adamdı. Senin babanla birlikte karides satarak hayatını kazanırdı. Biraz para biriktirip birkaç dönüm toprak aldı. Senin babanın şansı yaver gitmedi, kazandığı paralar çalındı. Sen söyle, benim babamın bir suçu var mıydı ha dedi. Jinjai, evet toprak almak bir suçtur dedi. Aslan, Jinjai, şimdi bana gerçeği söylemeni istiyorum. Kim toprak sahibi olmak istemez ki? Baban istemez miydi ya sen diye sordu. Jinjai, bana ne soruyorsun? Bunun cevabını benden alamazsın. Çukur yeteri kadar derinleşti mi dedi. Çukuru kazan adam tamamdır dedi. Jinjai bir kelime daha etmeden direkt kuyunun içine atladı. Sadece başını görebiliyordu. Jinjai, aslan birkaç tane slogan atmak istiyorum dedi. Aslan, at bakalım. Ne de olsa daha kıçı çıplak çocuklardan bile arkadaştık. Bu da sana kıyam olur. Ne söylemek istiyorsan söyle dedi. Jinjai biraz düşündükten sonra yaralı olmayan kolunu kaldırıp yüksek sesle bağırdı. Yaşasın Komünist Partisi, yaşasın Komünist Partisi, yaşasın Komünist Partisi. 3 kere bağırdıktan sonra sustu. Aslan bitti mi diye sordu. Jinjai bitti dedi. Aslan, hadi birkaç kez daha bağır, sesin de gürmüş dedi. Jinjai, hayır bağırmayacağım, 3 kere yetti dedi. Aslan, Jinjai'nin anasını hafiften itip, tamam o zaman, teyzeciğim sıra sana geldi dedi. Jinjai'nin anası amanın deyip kendini yerde buldu. Diz çöküp aslana secde etti. Aslan küreyi iri kıyım elinden alıp kadıncağızın çukurun içine doğru itledi. İri kıyımlarda Jinjai'nin karısı ve çocuklarını çukura ittiler. Çocuklar ciyak ciyak ağladı, anaları da ağladı. Jinjai öfkeyle, ağlamayın, kapatın çenenizi, yüzümü kara çıkarmayın diye bağırdı. Onlar da hemen susuverdiler. İri kıyımlardan biri beni göstererek aslana, şef ya bu ne olacak, onu da çukura iteyim mi dedi. Aslan daha ağzını açmadan Jinjai çukurun içinde bağırdı. Aslan, çukuru bizim aile için açtırdığını söylemiştin. Dışarıdan bir yabancı girsin istemem aramıza dedi. Aslan, için rahat olsun Jinjai. Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum dedi. Ardından o çukur kazan iri kıyma dönüp şu yaşlı bunak için dedi. Biraz daha yorulacaksın ama bir çukur daha lazım onu gömmek için. Adamlar ikiye ayrıldı. Biri benim için çukur kazarken diğer ikisi Jinjai'lerin çukuruna kum atıyordu. Jinjai'nin kızı ana gözüme kum kaçtı diye ağlamaya başladı. Jinjai'nin karısı geniş yenleriyle kızın başını örttü. Jinjai'nin oğlu ise çukurdan çıkmak için mücadele veriyordu ama başına aldığı bir kürek darbesiyle çukura düşüverdi. Oğlan inim inim inledi. Jinjai'nin anası çukurun dibinde oturduğundan kum üzerini hemencik örtüverdi. Kadıncağız homurdanarak söyleniyordu. Ah Komünist Partisi, ah biz kadınlar senin ellerinde ölü vereceğiz. Aslan, ölüm kapıdayken aklınız başınıza geldi sonunda. Jinjai'yi 3 kere üst üste kahrolsun Komünist Partisi diye bağırırsan sizin aileden birinin canını bağışlarım. Böylece ileride mezarına gelip günlük yakan biri olur dedi. Jinjai'nin anasıyla karısı hep bir ağızdan Jinjai'ye yakarmaya başladılar. Jinjai, ah Jinjai, ah. Bağırsana hemen. Hadi bağır çabuk. Jinjai'nin tüm yüzü kum olmuştu. Gözleri iki küçük çan gibi parlıyordu. Birdenbire demir ısırıp çelik çiğneyen bir yiğide dönüşüp hayır bağırmayacağım dedi. Tamam demek omurgan varmış dedi aslan hayranlıkta. Ardından iri kıyımların birinden aldığı kürekte çukurun içine patır patır kum atmaya başladı. Jinjai'nin anası artık kımıldamıyordu. Kum karısının boynuna kadar varmıştı. Kızı çoktan kumlar altındaydı. Olduysa başına kadar kuma gömülmüştü ama iki eli havada hala çukurdan çıkmak için mücadele veriyordu. Karısının burun deliklerinden ve kulaklarından siyah kan süzülmeye başlamıştı. Ağzı bir kara deliği andırıyordu. Durmadan acı, acı, çok acı diye sayıklıyordu. Aslan küreği yere bırakıp Jinjai'ye nasıl gidiyor diye sordu. Jinjai bir öküz gibi soluk soluğa kalmıştı. Yüzü sepet gibi şişmişti. Aslan harikayım diye cevap verdi. Aslan, Jinjai çocukluktan beri arkadaş olmamızın hatırına sana bir şans daha veriyorum. Kuomintang çok yaşa diye bir kere bağırırsan hemen seni çukurdan çıkartırım dedi. Jinjai gözlerine dikip Komünist Partisi çok yaşa diye kekeledi. Öfkeden çılgına dönen aslan küreği kaptığı gibi hızla çukura kum atmaya başladı. Çukurun üzeri düzleştiğinde Jinjai'nin karısı ve oğlu çoktan kumun altında kalmıştı ama kumun yüzeyi hala oynuyordu. Demek ki henüz ölmemişlerdi. Ayrım sonu sayfa 565.